Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Ja, also 12 geschätzt, wenn es da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt.
Ja, ich bin der Efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bugün gündemimiz bol ama sadece tek tek maddelerinden bahsedip geçebileceğimiz kadar değil. Üzerinde durmamız gereken başlıklar, yani incelememiz gereken başlıklar var. Hal öyle olduğu için de biraz hani hepsini yetiştirebilir miyiz bilmiyorum. Beraber karar verelim. Mamafi Perşembemiz de var ama bir... Efendim Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı Irak ve Suriye üzerine. Bence gündemde elbette yer buldu ama daha da çok yer bulmalıydı. Bu oldukça ciddi açıklamalardır. Bir Irak'ta bir boşlukları tamamlayacağız dedi. Orada zaten biliyorsunuz yüksek miktarda Türk askeri varlığı var. Bunları birleştireceğiz demek. Bunlardan bir hat yapacağız demek. Bunlardan bir bölge yapacağız demek bu. Ve bunu askeri güçle yapacağız demek. Artı Suriye'de de 30-40 kilometreye kadar uzanacak, derinliğe inecek her iki ülkede de esasında bir hat oluşturulacak. Şimdi bunlar bu konjonktürde çok güçlü ifadeler. Biz esasında yazın böyle bir gelişme olacağını zaten biliyorduk diyebilecek kadar hissediyorduk. Böyle de bitmeyecek. Detaylarını vereceğiz zaten ama Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda dedi ki bölgemizde bulunan herkese bizim güvenlik anlayışımıza saygı göstermeyi hatırlatıyoruz. Yani aslında uyarıyoruz demek. Dikkat edin, komşularımızı demedi. Bölgemizde bulunan herkesi dedi. Bununla ilişkili olarak ilintisini bizim kurabileceğimiz göreceksiniz yayın sırasında efendim. Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Mesela dedi ki sürprizler, alışılmadık bir takım operasyonlar. Onlar ne? Onları konuşacağız ki yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabus ifadesi var. Kabus görecekler ifadesi var. Sayın Savunma Bakanı'na da kattık. Ve üçüncü olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, Sayın Kalan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu birçok başka konuyla birlikte bu konunun da CIA yani muhatabıyla, mevkidaşıyla Burns'le bu konuyu da konuştuklarına ilişkin bilgiler geliyor. Böylece Türkiye çok kısa bir süre sonra yani havaların ısınmasından sonra bölgeye yönelik bir askeri bir şey yapacak. Kabus niteliğinde olacak. Sürprizler içerecek. Bu sürpriz bizim ifademiz ama alışılmadık ifadesini kullandı Sayın Güler, Sayın Bakan. Şimdi bunun anlamı üzerine biraz kafa patlatmak gerekiyor. Çünkü bu gelişmeler olurken CENTCOM'un başkanı da kalktı geldi. Suriye'de PKK-YPG temsilcileriyle buluştu ki 27. ziyareti bölgeye, hadi yarısında da PKK-YPG ile görüşmüş o. Üçte birinde konuşmuyorsun, 10 kere de gözümüzün önünde bunu yapmış oluyor. Bu birinci konumuz efendim. Sadece ara başlıkları bile görüyorsunuz, bir süre tuttu. İkinci konumuz Alman generaller efendim. Kendi aralarında Almanya Hava Kuvvetleri komutanı da dahil konuşurlar iken, dört tane üst rütbeli subayım, bir şekilde bu yaklaşık 40 dakikalık ki devamı olduğu hissediliyor, görüşme uluslararası basına sızdı. Daha doğrusu yayınlandı. Rus kanallarından birinde ve ondan sonra da ciddi bir tartışma başladı. Bizde sınırlı gidiyor ama genel olarak Avrupa'da şu an bu konu birinci sırada. Çünkü bir, konuşulanlar Alman hükümetinin genel söylemine aykırı. İki, ki Kremlin sözcüsü dedi ki bu orduyu kim yönetiyorsa bilelim dedi. Yani Alman ordusunun başında kim var onu bilelim dedi. Biz bu akşam ona bir soru daha ekleyeceğiz. Berlin'i kim yönetiyor diye. Bunun hem Almanya iç işlerinde bir tartışma boyutu var. Yani istihbaratı, devlet, derin devleti, dışişleri, o Amerikancıları, Rusçuları neyse işte böyle bir klik var. Bunları ekleyeceğiz ve bunu anlamlandıracağız. Çünkü bu konuşmanın sızması içeriğinden daha büyük bir şey. O Ukrayna konjonktürüne, Ukrayna'daki son gelişmelere denk düşüyor. İsrail Gazze'miz var. Unutmuyoruz. Muhakkak kısa bile olsa değerlendiriyoruz. Orada bir yeni konu daha var İsrail özelinde. Amerika'nın İsrail hükümeti içinde bir ayrımcılığı teşvik eden adımlar atması. Mesela Netanyahu'yu görmezden gelip Gantz'ı, bir başka bakanı Washington'a özel görüşmeler için davet etmesi gibi. Yunanistan basınının bir Türk jeopolitiği analizi var efendim. 4 maddeden oluşuyor. Bana sorarsanız biraz zayıf ama bakalım. Çünkü Kıbrıs'la ilgili, Kaan Savaş uçağımızla ilgili, Afrika'daki işte Somali mesela ilgili bir jeopolitik harita çıkarmışlar. Ona bakacağız. ABD seçimleri çok önemli. Bugün Süper Salı, yani kader anı, sadece Amerika için değil bölge ve dünya için önemli bir an. 15 eyalette birden yapılıyor. Trump çok önde, kazanacağı hissediliyor. Yani yüksek sayıda delege kazanmış durumda. Şu sıralarda da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. O da var. Onu artık bunları diğer konuların içinde birleştirerek incelemeye gayret edeceğiz. Ben sayarken yoruldum Avni abi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi Oyun Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ve Profesör Doktor Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kıymetli hocası. Hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Abi sen eminim şeyden başlamak isteyeceksindir. Irak'tan ya da Irak Suriye'den Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Yanıldım mı?
Evet. Doğru. Yoksa ya Irak önemli. Evet. Yani zaten öteden beri birkaç programdır sürekli olarak Irak'a vurgu yapıyoruz.
Ama işte bak böyle bir şey yükseldi. Tansiyon yükseldi.
Tansiyon da yükseldi. Bu bir taraftan Türk-Amerikan ilişkileriyle de
çok bağlantılı. Çok.
Belli ki bir Türkiye şey oradaki bir takım hesaplarını Amerika Birleşik Devletleri ile de müzakere etti. Bazı şeyler, kapılar orada açıldı ya da müzakere şeyleri, başlıkları açıldı. Onları yerli yerine oturtmak için hem MİT Müsteşarı hem Sayın Dışişleri Bakanımız zaten Blinken'ın davetlisi olarak Amerika'da. Hep onlar oradalar. Öbür taraftan da zaten ondan bir hafta önce de zaten Irak heyeti Ankara'daydı. Dolayısıyla yani bakıldığında bu tablo önümüze başka şeyleri de getirdi ve Irak hem bu kalkınma yoluna ne kadar büyük önem verdiğini Ankara'da anlattı. Hem savunma meselesinde Türkiye'nin bütün isteklerini karşılamaya hazır olduğunu Ankara'ya taahhüt etti. Bunlar tabii istediğimiz her şeyin yapılacağı anlamına gelmiyor tabii de. Ama yine de bu Türkiye ne istediyse elbette cevabını aldı Türkiye. Yani emriniz olur değil de yani o manada alttan alarak hep
öyle cevaplar. Mi?
Evet öyle geldi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Irak bizim Yeniçerinin ortadan kaldırıldığı dönem Yeniçerinin tefessü ettiği bir dönemdir zaten. O. Nasıl tefessü? Şöyle. Yeniçeri ağaları kendi kişisel gelirlerini arttırmak için dışarıdan bir takım insanlara ocağa kaydederler. Onlara defter çıkarırlar maaş manasında. Onlardan o maaşın belli bir miktarını ocak ağalar alırlar.
Evet.
Böylece çok zengin ocak ağaları çıktı idi. Irak'ta da çok zengin subaylar var. Ve deniliyor ki bunun belgeleri Iraklılara sunuldu yani. Hem Iraklılara hem Amerikalılara. Amerikalılar da Iraklıların önüne getirmişler bunları zaten. Dışarıdan birilerini yazıyorlar askere yazıyorlar. Onlara maaşlar tahakkuk ediliyor. Bunlardan belli bir para karşılığı 1000 kişiyi yazdıysanız düşünebiliyor musunuz? Cebinize kalacak olan miktarı. Irak'ta bir de şunu da unutmayalım. Irak dinarını amana bu kadarını kaçırmayın. Yani gözü çok göze batıyor diye Amerikan Merkez Bankası bile uyardı. Yani dolara çeviriyorlar hemen. Çünkü bu paralar. Muazzam bir hırsızlık var. Yani Irak soyuluyor esasında. Kim soyuyor? Run karşılığı yani çok fazla öyle evet burada subaylar falan asker Irak ordusunda yazılı subaylar falan diye söylüyorum ama bu kim sorusunun cevabı devrim muhafızları. Yani İran. Bütün bu paralar İran'a gidiyor. Ve Amerika da uyarıyor, Türkiye de uyarıyor. O yüzden Irak'ın sistemin içine doğru dürüst döndürülmesi konusunda Ankara'nın da baskı yapmasını istiyor. Amerika falan. Yani neyse yani söylemek istediğim bir tarafı bu. İkincisi sadece bu değil tabiatıyla efendim. Ankara'nın bir isteği sadece Erbil değil. Süleymaniye'nin de bu kontrolün Duhok'un da bu kontrolün içine de bu halkanın içine dahil edilmesi. Yani bizim için Taliban'ın takımının yani o Buffalo'nun filan da hepsinin Ankara'nın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmesi ve bu PKK'nın PKK ile kurdukları ilişkileri kesmeleri. Şimdi bu PKK'yı da biz bir PKK diye bakalım. Bir de Amerika'nın kendine ayırdığı bir PYD takımı var. İşte bu Pentagon'un yakın zamanda Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yakın zamanda eğitim vermeye kalktığı falanları var. Bu PKK'lıları ne yapacağız, nasıl temizleyeceğiz, nasıl ortadan kaldıracağız diye Irak'la müşterek bir görüşme yapıldı. Ankara'da yapılan görüşmenin bir boyutu bu. Ve güvenlik toplantısında Milli Savunma Bakanımızın söylediği cümle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle perçinlendi o. Az önce Nedret Bey'in okuduğu naklettiği cümle yani gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer kalmayacak dedi Irak'ta.
Savunma Bakanı.
Savunma Bakanı. Evet. Yani o sürpriz bir takım operasyonlar yapacağız. Aklı hayale gelmedik şeyleri yapacağız orada.
Evet evet öyle diyor yani.
Evet. Şimdi bu neye dayanarak söylüyor? Bu elbette işte Amerika ile varılan mutabakatlara dayanarak söylüyor. Belli ki Amerika bazı şeyleri
alışılmadık operasyonlar.
Evet, alışılmadık operasyonlar.
Ya mesela abi sen ne anlıyorsun? Mesela ne geliyor aklına?
Şimdi şöyle düşünün yani Rusların da teşvikiyle Suriye bir takım drone saldırıları yapmaya başladı Türkiye'nin hakim olduğu noktalara. Haseke'de böyle. İdlib'de. Haseke'de drone saldırıları yaptı. Esad. Türkiye bunlara cevapsız kalamaz. Az önce programa girmeden de sohbet ederken konuştuk. Süleyman Hocam söylediydi herhalde. Yani bu 30-40 kilometre derinliğe Suriye'de girecek miyiz? Gireceğiz. Nereye girilecekse gireceğiz ve öyle şey değil. Ufak tefek şeyler yapılmayacak orada bu sefer. Daha ciddi bir yapılaşmayla.
Abi senden bir virgül rica edeyim. Arkadaşlar verin Sayın Cumhurbaşkanı o kısa bölümünü. İzleyicilerimize tam bir hatırlasınlar.
Bir diğer gündem konumuz terördür. Terörle mücadeleyi sınırlarımız içinde ve dışında önümüze çıkan engelleri aldırmadan kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Daha önceki harekatlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Bölgedeki herkesi kendilerine de açıkça söylediğimiz bu güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.
Evet Arnem, bak bu, şimdi, bu, tabii, bu bayağı cümleler. Cümleler
bunu ağır, şey, ağır. Şimdi burada bu cümleler sadece PKK'ya değil.
Tabii tabii.
Bu cümleler sadece PYD veya ikisine birlikte değil. Bu cümlelerin hem bir muhatabı Suriye değil, yani Şam değil. Bu cümlelerin bir muhatabı da Rusya.
Ruslar, Amerikalılar ki bölgemizdeki herkes.
Var yani, hepsi tabii, var. Amerikalılara öteden beri söyleyip duruyoruz zaten. Yani ama Rusların desteğiyle mesela bu drone saldırıları veyahut da izniyle diyelim. Bu droneları nereden alıyorlar? Bakın droneların şeyini de söyleyeyim. İran menşeli dronelar. Evet. İran'dan geliyor, alıyorlar. 3,5-4 kilometre menzilli. Kısa menzilli ama bizim bir takım birimlerimizin olduğu yere, yerlere, noktalara zarar vermekle onu işte insanları tedirgin etmeyi başarıyorlar zaten. Onun için bu aynı şekilde İran'a da ayağınızı denk alın lafı şeyidir bunlar. Irak'la ilgili olarak da çemberi tamamlayacağız dedi Cumhurbaşkanı.
Evet, Irak için de soru.
Orada onu, o cümlenin muhatabı dediğimiz gibi şey Talabani takımı.
Ben mesela son 10-15 yılın dış politika öykülerini hatırladığımda bu tür konuşmaların genellikle sizin saydığınız muhataplar tarafından önceden yapıldığını hissediyorum.
Evet.
Ancak yine saydığınız aktörler içinde buna gönüllü olmayacak olanlar var.
Şimdi elbette yani, var.
Var.
Hiç şüphesiz
o
var.
O zaman tabii. Yine Cumhurbaşkanı'nın siz sorumlusunuz olacaklardan tabii, mealindeki...
Türkiye vuracak diyorum ben yani. Yani bunu anladıklarını düşünüyorum şu anda. Şu anda Türkiye'de bakın bir bugün bu Türk-Amerikan savunma işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi. Hı hı. Bu silah, mühimmat üretim anlaşması yürürlüğe girdi. Bir başkası şeyle, hatta Türkiye'deki bir takım savunma şirketleriyle sözleşmeler, General Dynamics'in ortaklığı gerçekleşti. O şeyler, üretimler o ortaklık çerçevesinde sonuçlandırılacak. Ama onun ötesinde bugün Amerika'da yani İbrahim Kalın'ın yapacağı görüşme herhalde bazı şeyleri direkt muhatabına iletmek içindir.
Bu yani başka konular da var belli ki.
Tabii.
Ama elbette. Irak ve Suriye yani terörle mücadele konusu kesin masada. Yani Burns'la yapacağı görüşmede onu tabii biliyoruz.
Yani burada mesela biz genelde bütün uluslararası toplantılarda gerek Hakan Fidan Bey'in yaptığı görüşmelerde Yani birinci olmazsa olmazı elbette Gazze'yi konuşuyoruz yani.
Tabii.
Hepsi.
Hani onu yani açtınız iyi oldu. Şu an İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısı yapılıyor şu anda.
Evet.
Gazze konusu. Tabii. Hani bir şey çıkar mı bilmiyoruz ama hani bakalım.
Yani çıkar ya da çıkmaz fark etmez. Türkiye'nin dış politika sahasında gündeminin birinci maddesi elbette Gazze.
Evet.
Bu her vesile ama muhatapları iç arasında yani burada masaya oturdukları kişilerden birisi muhatabı Amerikan Dışişleri Bakanı ise filan biliniyor ki burada alınacak sonuçlar sınırlı. Alınacak bilgiler belli yani aşağı yukarı. Zaten Blinken bize söylemediği veya söylemeyeceği şeyi zaten başkalarına da söylemiyor. Yani dolayısıyla başka bir noktadayız orada. Ama Türkiye'nin kendi duyarlılıkları var, hassasiyetleri var. Amerika'dan beklentileri var. Bu artık herhalde sırada şeyden çıktı. F-16'lar ne olacak sorusundan çıktı. O geriye kaydı.
Geriye kaydı. Şunu söylüyor musunuz? Ben yani Amerika burada biraz yumuşadı mı demek?
Şu, Türkiye'nin gündeminle kendi gündemini örtüştürmeye çalışıyor. Yani bizim çünkü bir de önünde seçim var adam.
Abi sen yani hani bilmiyorum 50 yıldan sonra gazeteciliği bırakıp politikaya mı gireceksin ama ben şunu soruyorum.
Yok.
Irak ve Suriye'de siz 30-40 kilometre menzilde bir barikat kuracaksınız.
Evet.
Asker
ama bu yeni bir cümle değil ki.
Değil, değil. Ama eski haliyle de yeni haliyle de herkesi mutsuz eden bir cümle. Bu konuda yaptığımız anlaşmaları da ifal etmiş ülkeler bunlar.
Ha, tamam,
Rusya'sı da Amerika'sı
tabii,
da.
Tabii. Onda ona
şimdi ya yok. Sen şunu diyeceksin.
Evet.
Türkiye ikisine de eyvallah demeden giriyor. Hodri meydandır. Peki. İki. Evet. Bunlarla konuşuldu.
Evet.
Belli bir esneklik sağlandı. Budur. Evet. Üç ya da diyeceksin ki örtüştürmeye çalışıyor. Bence ikisinden birini seçeceğim. Ya,
problem şu. Hı. Şöyle örtüştürmek. Yani ben bu PYD'yi Suriye o gelecekte Suriye planımızın içinde gelecekte Suriye ordusunun içinde eriteceğim. Hı. Bunların çoğu zaten Kürt değil Arap biliyorsunuz.
Peki.
Diye eğer bir gündem maddesi açabiliyorsa Amerika, Türkiye bunu masada konuşmak durumunda. Yani bu veya buna benzer şeyler. Örtüştürmeye çalıştırıyor dediğim şey o. Türkiye'nin başında bir PKK belasının olduğunu, böyle bir derdin olduğunu biliyor. Şu anda PKK'yı yöneten şeylerin, yani PKK'nın lider kadrosu, o evet Türkiye'deki iç siyasete de müdahil olan hem de kadronun sadece öyle sadece bizim düşündüğümüz gibi sadece Amerika'dan Rusya'dan değil İran'dan gelen işaretlerle hareket ettiğini filan herkes biliyorlar. En başta da Türkiye biliyor zaten. Türkiye neden yani İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde niye böyle sade suya trit bir görüşme yapıldı. Neredeyse gündemsiz. Yani havadan sudan konuştuk ve gitti. Ve ben kendimden biliyorum. O ziyaretin yapılacağı hafta yaptığım konuşmayı biliyorum. Hayati bir konuşma olacak. Çok kritik bir görüşme. Çok kritik bir dönemde yapılıyor bu ziyaret. Falan diye. Nasıl önemler atfettiydim burada, bu masada.
Evet.
Ama baktık ki
evet.
Geldi basın toplantısında yaptığı açıklama bile sanki niye geldik bilmiyoruz
şeklinde.
Havasındaydı.
Tabii tabii.
Onun için bakıldığında ama Ankara ne söyleyecekse söylüyor tabii. İran'a da. Yani aramızdaki hiçbir sorunu çözmeden gelip oturuyoruz. Doğru düz üstünde bile geçmeden yani o Zengezur dahil yani. Türkiye'nin gündemindeki her şey bize karşı diyor İran.
Evet.
Yani her gündeminizdeki her şey işte bu kalkınma yolu şu bu hepsi bu Ermenistan'ı teşvik ediyorlar ki bu barış anlaşması imzalanmasın diye. Yani bütün bunlar masada ve bu uyarılar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarıları, Sayın Milli Savunma Bakanımızın uyarıları, bunların hepsinin muhatapları arasında elbette İran'da var. Onun için o çemberi tamamlayacağız derken bütün bunlar o halkanın içerisinde neler varsa hepsi. Az önce dediğim gibi yani Irak'ı soyuyorsunuz dediler ya, daha ne diyelim yani.
Evet.
Yani bir devlet nasıl soyulur diye neredeyse kitap yapılacak yani.
Yok, yapmışlardır onları.
Hazır, yani ayrıntılarını
onlar
veriyorlar.
Onlar manuelsiz çalışmaz. Darbe ayrıntı, yapar.
Tabii. Ayrıntılarını veriyorlar yani.
Evet evet.
Ben hani bu hayalet çalışanlar, bizde hani bu bankamatik memurları diyorlar ya böyle gibi. Onlardan kimsenin avantı aldığı yok tabii. O ayrı mesele de. Ama o gibi böyle çok bu yılda 2 milyar dolar kısıtlık bir dilim. O hiçbir şey diyorlar.
Tabii canım. Ukrayna'da da aynı hep.
Ya. Ve İran için yaptıkları yani kurdukları cümle İran her yerde bunu yapıyor. Girdiği ülkede bunu Lübnan'ı örnek vererek eski Lübnan başbakanlarından bir tanesi vermiş. Bu girdiği ülkede sistemi zehirliyor ve imha ediyor. İran için söyleniyor. Yani bu Lübnan için söylenmiş.
Anladım.
Muhtemelen şimdi Yemen için aynı şeyler kullanılıyor. Söylenecek.
Peki. Teşekkür ediyorum şimdi Karın abi. Söyleme hocam, şimdi bak bu hem bu konuşma hem de bu konuşmanın vaaz ettiği harekat, operasyon, bu tamam, bu yapılacak. Öyle gözüküyor. Hatta bazı askeri birliklerin şimdiden oraya gönderilmeye başlandığı da yazılıp çiziliyor. Ben şuradayım. Türkiye bölgede mevcut tüm aktörlere meydan okuyor. Bu mesela İran'ın Irak'taki böyle bir mevziye, İran'ın Irak he demiş olsa, ki öyle demiş olma ihtimali yüksek, demiş olsa bile rahatsızlanacağını söylemek büyük kehanet olmaz herhalde. Huysuzlanacak. Bu şimdi bir örnekte bir yer. Suriye'de 5 tane örnek çıkar. Ama lütfen tabii Avni Bey'in ayırdığı yer gibi İran'a da yer ayırın, ama ya şimdi ne oldu Amerika ile? Hani ne oldu? Tamam, Rusya'yı da konuşalım. Rusya'yla ne oldu? Bu topun geleceğini biliyor olmamız tamam da biz bir konjonktür mü yakaladık? Yani bölgedeki dinamikler buna müsait hale geldiyse tamam, böyle bir kıvamımız var. Yani stratejik bir kıvamımız varsa eyvallah. Ve şunu da teslim etmem lazım size, yani kendime değil size. Bunun çok önce yapılması gerektiğine ilişkin ben çok konuşma hatırlıyorum bu masada. Tabii. İzleyicilerimiz de şahit. Adresler vererek. Yani ilk önce şurası, sonra burası vesaire vesaire. İşte Avni Bey baya baya Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir rehabilitasyonun ardından bunların geldiğini söylüyor. Ben yanlışsa tabii düzelsin muhakkak da, olabilir mi? Eğer olur da olur. Niye olmasın Süleyman Hocam? Kaşınızı kaldırdınız ama bilemiyorum ben. Belki yani sizin bileceğinizi tahmin ediyorum.
Şimdi bu operasyonun gerekliliği konusunda ayrıca bence de bir şey söylemeye hiç gerek yok.
Tabii yani, o başka bir şey.
Hatta o niyetle başlandı ama akamete uğradı. Bunu tabii görüyoruz.
Evet öyle.
Evet. Ve böyle olduğu için de Türkiye hala tehdit almaya
devam
ediyor. Zaman zaman terör eylemleri, işte oradaki Türk askerlerine dönük saldırılar vesaire yani. Şimdi işleyen bir süreç var. Amerika Birleşik Devletleri mi toptan, ama bilmiyorum. CENTCOM, en somut karşılığıyla söyleyeceğim. CENTCOM asla geri adım atmıyor. Orada bir devlet yapılanması için. İlerletiyor bu süreci.
Belki bu bahsettiğim ziyaretin zamanlamasını da ona cevap olarak mı anlamalıyız?
Vallahi tabii bilemeyeceğim şimdi. O öyle bir şey ki yani böyleyse eğer bu son derecede oturur.
Otur, ha, tamam.
Öyledir diyemeyeceğim ama yani.
Çünkü zaten itiraz edecek sık bir şey yok yani.
Evet, sık sık ziyaretler yapıyorlar. Tahkimat yapıyorlar. Silah sevkiyatı yapıyorlar.
SDG mensuplarına, PKK, YPG'lilere rahat olun biz gitmiyoruz burada
gitmiyoruz diyorlar. Onları rahatlatıyorlar.
Tabii, telkin ediyorlar. Ya,
tabii. Şimdi bu işleyen bir süreç. Burada bir geri adım varsa eğer tamam yani Türkiye'yi de artık kazanmamız lazım. İşte meselemiz bizim DAEŞ değil mi? Bu Türkiye DAEŞ'le mücadele etsin. Biz PYD'yi gözden çıkarıyoruz. Bunun zerre miskal bir emaresi yok ki. Tam tersi. Yüklendikçe yükleniyorlar. Desteklerini arttırıyorlar. Bakın son gelen aşamada bu adamlara hava sistemi, hava savunma sistemi vermeleri gündeme geldi. Bu ne demektir? Türk uçakları yarın bir operasyon olduğu zaman eskisi kadar emniyetli bombalama işi yapamayacak. Evet. Yani bizden esirgedikleri hava sistemini bu adamlara verme yolunda görüşmeler, adım atmalar filan. Şimdi onun için Amerika ile anlaşmak, yumuşamak vesaire gibi şeyler. Bunları bir kere bir yere koyalım. Böyle bir şey yok. Bu eğer hani PKK'dan Amerika vazgeçti deniliyorsa ki bunu kim diyecek? Hangi emareye, hangi deliyle bunu dayandıracak? Çok zor. Sadece Amerika'nın değil, İsrail'in de bütün Orta Doğu kafasındaki Orta Doğu mimarisi çöküyor demektir yani. Adamlar bütün yatırımlarını buna yapıyorlar. Ha İran. İran PKK ile anlaşır, yer yer savaşır vesaire ama PKK oradan bu denklemlerden PKK'nın çekilmesini de çok istemez. Hele hele bu Türkiye'nin inisiyatifiyle falan olursa bu onların kabul edeceği bir şey değil. Şimdi bakınız. Rus tezi nedir PKK için? Söyleyelim. Rus tezi şudur. Ey PKK'lılar. Gelin Esad'ın ordusuna katılın. Hizaya girin. Bunu ister. Bunu İran da ister. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri de şunu söylüyor. Hayır, bunu asla yapmayacaksınız. Bizim kontrolümüzde devletleşme sürecini adım adım orada gerçekleştireceksiniz. Bu denklemin değişen hiçbir tarafı yok. Bu işliyor. Peki, o zaman soru şu. Siz bence gayet hani siyah beyaz gibi koydunuz ama doğru. Siyah beyaz. Ne oldu da tam bu noktada, bu momentte Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhuru Sayın Erdoğan çıktı, bu konuşmayı yaptı. Ya bunun şimdi iki şeyi olabilir. Bir takım süreçler orada işlemektedir ve artık Türkiye'nin gözünü karartacağı bir noktaya kadar bu işler getirilmek istenmektedir. Bakın ben hava savunma sistemi diyorum. Yani bunu verirlerse çünkü çok ciddi bir denge bozukluğu olacak. Başka şeyler de olabilir. Yani sadece buna bağlıyor değilim ama çok kritik olan şeylerden biri şu, bu. Yani şunu bir anlamda da örneklemek istiyorum. Türkiye'nin tahammül eşiğini, bekleme inisiyatifini sona erdirecek bir şeyler oluyor.
Ama siz öbür tarafıyla kuruyorsunuz. O da şu. Burada bir tehdit yükseliyor ve Türkiye bunun üzerine gidiyor.
Türkiye gözünü karartıyor.
Karşı tezse şu. Bölge şartlarında bir değişiklik yapma zorunluluğunu ABD hissediyor.
Şey. İşte ben onun öyle olmadığını
söylüyorsunuz. Anlıyorum ama karşı
çalıştım.
Tez bu. Unutmayın.
Ama doğru bir tez değil. Yani bunu neye tabii dayandırıyorlar?
Tamam. Yani hiçbir şöyle bir şey sonuca dayandırırlar. Olur öyle olur.
Hayır, yani olursa eğer bu sonuçları ne olur, gidişatı nasıl gelişir, bunlar ayrıca tartışılır. Ama böyle Amerika yumuşadı, planlarında değişiklik yapıyor. Nasıl yumuşuyor Amerika? Hiç öyle bir şey yok. Ya yani Amerika deyince ben burada CENTCOM anlıyorum. Kusura bakmasınlar kimse. Ben,
yani
esas odur yani.
Tabii. Esas sizin odur. Hangisini anladığınız elbette kıymetli ama pratikte bizim başımıza ne geldiğini bildiğimiz için hangisinin yaptığını benim için bir önemi tabii yok. Tabii ki. Yani CENTCOM yapıyorsa ben yine faturayı Washington'a çıkarırım. Hakkımız.
Ya muhakkak tabii. Yani. Nihayet halinde oraya gidiyor. Evet. Ama yani ağırlığını burada koyan bu teşkilat, bunun işi bu.
Kısa bir reklam zaten, sonra hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Hasan Hocam, şimdi bu birinci konumuzu bitirmeye gayret edelim. Türkiye'nin Irak-Suriye meselesi. Siz ne anladınız bu öyküden?
Şimdi bir ilginç durum var. Senin yorumların da var. Avni abinin yorumu ve Süleyman Hoca'nın. Bu son dönemlerde çok ilginç bulduğum bir durum var. Nasıl? Mesela Zelenski diyor ki 3 ay sonra biz diyor bütün gücümüzle saldırıp Rus savunmasını yıkıp içeri gireceğiz. Önceden söylüyor. Ruslar da 3-4 ay hazırlık yaptılar. Beklemediler o zırhı. Benim bildiğim, hani büyük stratejileri de o kadar usta değilim ama bu gizli olarak yapılır. Ani bir şekilde gidiyor ki karşı taraf hazırlık yapmasın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinde Sayın Kalın'ın ve Dışişleri Bakanımızın görüşmeleri yaptıktan sonra gelip devlet içi görüşmelerden sonra böyle bir konuşma yapmasını bekliyordum. Yani öyle olmasını düşünüyorum. Onlar olmadan acaba Blinken daha önce geldiğinde böyle bir konuşma oldu mu? Onu bilemiyoruz tabii. Yani devletin şeyini bilemiyoruz. Şimdi YPG-PKK bu durum karşısında yaza kadar hazırlığa girişecek. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Evvelsi gün İtalya'ya gitmişler. İtalya ile savunma anlaşması yapmışlar. Şimdi İtalya sizinle savunma anlaşması yapmam, siz resmi bir şey değilsiniz. Yani PKK değil de YPG olarak yapıyor. Tabii, tabii. Yani Amerika'nın gösterdiği tarzda. Sonra Süleyman Hoca'nın söylediği gibi özellikle İsrail'in ve Amerika'nın, tabii İsrail vazgeçmeyince Amerika da vazgeçemiyor. Bu yapılanmadan vazgeçmesi çok kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü ne zaman Filistinlere yaptığınız bu aşırı saldırı insan haklarına aykırı, savaş hukukuna, insancılık hukukuna aykırı dediğimizde onlar diyordu ki siz Kürtlere bakın. Siz Orta Doğu'ya bakın. Siz Irak'a bakın. Siz ne yapıyorsunuz? Falan. Siz kendi içinizdekileri, Netanyahu'nun lafı, tabii, içinizdekileri bombalıyorsunuz. O diğer ülkelere bir şey söylendiği zaman İran'a bakın. Bize niye söylüyorsunuz bunu yapıyorsunuz? İran da kendi halkına işte başları örtülüyor diye karıları öldürdüler, bilmem ne yaptılar. Türkiye bilmem kendi halkını bilmem ne yaptı falan gibi. Orta Doğu'da kendine bir excuse dediğim, yani kendine bir çıkış tartışması yapıyor. Bunu kabul edecek bir durum. Yahut şöyle 30-40 kilometre gireriz, orada dururuz. Öbür sistem devam eder. Yani Türkiye kendisini self-help tarzında...
Öbür sistem yani aşağısı devam eder anlamında.
Ha, evet, aşağısı devam eder. Biz o sistemi tutmak zorundayız. Çünkü Irak'taki olay, tahmin ediyorum, yani bu askerlerimize saldırdılar, basının anlattığından daha büyük gibi geliyor. Bazı sızıntılarda. Yahut PKK'nın bazı mihrakları, YPG'nin yayınladığı şeyler var. Şu kadar bilmem ne, bu kadar bilmem ne falan. Ha, şimdi mutlaka Irak'ın bir zapturapt altına alınması lazım. Öbür türlü mesela Suriye'de ve Irak'taki İran'ın amacı, Avni abi dokundu, sadece İsrail'le savaşmak, bunu şey etmek değil, Şiiliği yaymak. Şii arkını oluşturuyor. Yayını oluşturuyor. Yani asıl amaç o. Ha, o da İsrail'in yaptığına karşı da hakikaten insancıl, her insanın vicdanını sarsan bir tutuma karşı olmak da onun artısı. Kendi kamuoyu açısından, milli açısından. Şimdi onun da Ruslarla birlikte saldırdığı İdlib'e saldırıyor. Sünnilere saldırıyor orada. PKK'ya saldırdığını görmedim Suriye'de. Irak'ta da PKK'ya saldırmıyor. Nerede kendi içindekiler coşarsa ona saldırıyor. Fazladan Türkiye'nin Amerika ile yakınlaşması, mesela deniz kuvvetlerinin bir şeyi vardı, NATO operasyonu. Türkiye tam deniz gücüyle operasyona katıldı. Yani tam destekledi. Bu bir yakınlaşma. Şimdi gene Biden çağırdı. Bizim resmi görevliler gidiyor. Hem istihbarat gidiyor hem dışları gidiyor. Bu bir yakınlaşma. Zaten Türkiye ile birlikte Orta Doğu'nun bazı sorunlarını çözeriz falan dedi. Bu İran zaten zoraki bir takım yaklaşmalar yapıyor. Astana görüşlerine zorla katıldı. Kendisi çok başat durumdaydı Suriye'de ve Irak'ta. O başatlığını da sürdürüyor. İşte gene Avni abinin söylediği gibi oradan büyük paralar kazanıyor. Belki öbür taraftan da kazanıyordur. Yani şey diyor, getiriyor. Çünkü kendi vekalet güçlerini nasıl besliyor? Aşağı kadar kendi dışında ekonomisi o kadar iyi durumda değil. Katar'dan para alacaktı. Şimdi burada bir kritik, o konuda bilgi alamadığımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde bir durum var. Bunun analiz edilmesi lazım. Şey veriyor, biz diyoruz. Yaza geldiğimizde bu operasyonu yapacağız.
Tamam. Bunu daha önce tam bunu anlayabiliriz hocam. Yani daha önce de bunu söyledi. Yani vaat, bir vaat olarak bile kabul edebiliriz. Benim anlamadığım, hani siz ne olur unutmayın söyleyeceğinizi, bir, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Savunma Bakanı'nın şeye yönelik, hani bu şöyle olacak, kabus olacak, herkese ikaz ediyoruz. Komşularımızı değil, bölgede varlığı bulunan herkese ikaz. Hani tercümesi o, ben öyle anlıyorum. Evet. Sonuçlarına katlanır ne demek? O demek. Peki bu gruplarla, bizim tarttığımız şu, bu gruplarla, siz incelediniz onu konuşmanın başında, bir mutabakat mı yakaladık? Yoksa bölgenin konjonktürü artık buna müsait hale geldi, kimse sesini mi çıkaramıyor? Yoksa hepsinin dışında biz tamam hiç fark etmez deyip mi bunu yapıyoruz? Evet.
Yani
mesela şöyle sorsak, mesela Irak'ta böyle bir hat tamamlanacaksa bu bayağı bir arazinin tutulması demek.
Tabii tabii.
Okey, sorun yok. Tamam. Hatta daha önce yapılmalıydı. Şimdi demek ki Irak tamam mı diye anlıyoruz biz. Bağdat yönetiminden bir ses yok diye anlıyoruz. Mutabıkız. Evet. Avni Bey de biraz değindi onu. Anlıyoruz.
Diye bir, onlar
bütün oyuncular lazım. İçin çoğaltabiliriz.
Zaten kimse biz karşıyız demiyor zaten. Amerika da Türkiye'nin söylediklerine biz karşıyız, sizin söylediklerine.
Abi demiyor ama.
Yani ama karşılar. İran
o
mesela,
ayrı canım yani.
İran karşı.
Yani şeyde Amerika'da belli bir boyutu aşmalarından, çünkü bu iki tarafı, Irak'la Suriye'deki gidiş gelişleri sağlayan helikopterini vurduk biliyorsunuz. Şudur evet. Budur. Amerikalı komandanlar da varmış. Keşke onları da vursalar filandı yani helikopter evet. içindeyken. Söylendi şimdi. Acaba Türkiye'nin, Abbas'ın gelmesini de bu işin içine katayım biraz daha genişleterek. Demin Süleyman Hoca'nın söylediği, Abbas'ın istediği bir şey var. Başbakanı istifa edip bir teknokrat hükümeti kurulması. Bunu da işte o son yazılardan sonra, Türkiye Orta Doğu'da iyi rol oynayabilir, yanımızda olduğu müddetçe çözümü sağlayacak ülkelerden biri. Nasıl olsa Ukrayna'da da böyle bir barış boyutunu geliştirebilecek bir kapasiteye sahip. Türkiye Arap dışı bir Müslüman ülke olarak bu dengenin gücüne sahip. Çağırıyor Abbas'ı, ne yapacaksınız? Abbas'ın yapacağı şey, İsrail'le masaya oturup teknokrat hükümetle olayı çözmek. Çünkü İsrail diyor ki, ben Batı yakasını ve Gazze'yi diyor Filistin otoritesine vereceğim. Çünkü Filistin otoritesi İsrail'in varlığını kabul ediyor. İsrail'in varlığını kabul etmeyen Hamas. İsrail'in de amacı Hamas'ı bitirmek. Şimdi Mısır almıyor. Mesela Hamas'ın işlerinden, yani istediklerinden biri de Refah kapısıydı. Niye? Oradaki Müslüman kardeşlerden destek alacaktı. Orayı zorluyordu. Mısır bunun farkında ve Refah kapısını tuttu. Çünkü kendisi de Müslüman kardeşlere karşı. Yani bölgede iç içe geçmiş satranç tahtaları var. Şimdi bu olayda Türkiye neyi nereye kadar göze aldı? Bir yandan da Amerika ile iyi ilişkiler var. Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde Amerika'ya misafir olarak davet edebileceklerini düşünüyorum yakın zamanda. Buna katlanırlar. Şimdi buna katlanırlar dediği ülkelerden iki tanesi deve dişi gibi. Bir tanesi Rusya, öbürü Amerika. Türkiye neye katlanabilir? Neyi göze aldı ve bu tehdit nereye gittiğini görüyoruz hepimiz. Evet, görüşmeler oluyor.
Türkiye'nin bunu tartmadan bir şey yapmış olması mümkün değil.
Öyle mi de diyoruz tartmıştır. Ama yani görüşmeler olmadan daha evvel kapı altından, el altından elçilikler de tabii bu işte çalışıyorlar.
Yani Süleyman Hocam da pek ona yanaşmadı ama böyle bir şey var galiba, hissediliyor. Bir konuşma hali hissediliyor.
Öyle bir yani. Olursa tamam, iyi. Yani Türkiye şeyi de başlatabilir. Yani İsrail Ramazan olsun olmasın bu olaya devam edecek. Çünkü Filistin otoritesini seçtiler. Mahmut Abbas da durumunun iyi olmadığını biliyor. Ama başka çıkar boyutları yok. Ürdün Amerikan yardımını kendi uçaklarıyla Filistin'e atıyor. Zaten Ürdün devlet başkanı eskiden Uzay Yolu filminde rol alıyordu orada okurken. Bu Amerika'ya yakın bir adam. Lübnan'da zaten hayat yok. Yukarı tarafı Hristiyan kısmı, onlara dokunmazlar. Suudi Arabistan yeni çölde bir takım yapılanmalara gidiyor. Körfez Emirlikleri de Müslüman kardeşlerden korkuyor.
Öyle.
Katar da kendi içinde tutuyor onları. Niye? Çünkü hepsinin kendi çıkarları var. Liderlikleri devam ediyor. Hem de hangi tür liderlikler? Kabile liderliği. Yani başka kabilenin de başına gelmesini istemiyor. Araplar bir sürü kabileden oluşmuş. Tam bir millet boyutu ortaya çıkmıyor. Ben Suriyelim demiyor, Iraklıyım demiyor, Arabım diyor, bilmem ne kabilesinden diyor. Ve Şiiyim diyor, Sünniyim diyor, bilmem ne kısmındanım diyor, şunu diyor. Şimdi bu yapı içinde bir de ekonomik durumu biliyorum. Bu alanlara girip belli bir göç de alıyoruz. Bu yapıyı ne kadar zaman içinde beslemeyi düşünüyoruz. Yani diyelim buraya kadar girdik. 1 milyon daha Irak'tan sistemin içinde kaldı. Şimdi bunları iyi biçim besleyeceksiniz. İdlib'tekileri kim besliyor? İdlib'tekiler yiyor, içiyor filan. Aldıkları parçalarla drone yapıyorlar. Yani SİHA, İHA yapıyorlar. Onlar da karşı cevap veriyor. Bunun üzerine Rusya onlara cevap veriyor. Rusya bizimle iyi geçinmeye çalışıyor ama hem Çin'in hem Rusya'nın korktuğu şeyler...
Bir kısmını biz doyuruyoruz, evet. Hocam işte yani.
Müslümanlardan korkuyor da. 10 tane Türk yapılanması var, etnik. 6 tane de Türk Cumhuriyeti var. Türkiye'nin yapısı oraya geldiğinde bir dostluk sistematiği içinde. Bunlar Türkiye'ye benzeyen bir takım hareketlere girecekler. Çin zaten... Müslümanlara karşı korkusu var, hala bastırıyor, onları değiştirmeye çalışıyor falan. Yani taraf seçtiğiniz zaman da şimdiki dengeli boyutlardan vazgeçtiğiniz zaman tutunma boyutlarımız çok zor. Yani Amerika'dan, Avrupa'dan vazgeçtik. Bunlar bize yeteri kadar ters gidiyorlar bizim sistemlerimizde. İşte İtalya'yla anlaşma yapıyor. İngiltere zaten, Amerika, İngiltere bu olayları destekleyen insanlar. Yunanistan'da Türkiye bir çuvallasa, ben 11 milyonla F-35 de olsa bunlarla başa çıkamam, denizlere doğru yayılıyorlar. Yazın gidiyorum şeylere, Bodrum, Ege Denizi'ne. tam 5000 tane şey var, yat var Türklerde. Yani zenginleşmiş bir ülke. O 5000 yat 6 kilometrelik, 6 millik bir deniz alanında dolaşıp duruyor. Yunan adaları... Hiç
böyle bakılmamıştı yani şey meselesi.
Tabii Yunan adaları biz olmasak besleyemezler. Yunan adalarında yazın 100 kişi, 200 kişi kalıyor. Türkler sayesinde lokantaları çalışıyor, bilmem ne çalışıyor. Bizimkiler orada evler falan almaya başladı. Biraz sonra o kiliseye oradan bakıyor. Bunlar bir şey söylemiyorlar ama şimdi dostluk içinde yavaş yavaş geliyorlar. 85-90 milyonu denize kapalı tutamazsınız. Yani çevreye bakıyorsunuz, dost gibi gözüken, çarpışmayacak fakat durum değiştiğinde bayağı düşman olabilecek bir çerçeve içindeyiz. O yüzden yapılacak her türlü operasyonun çok temkinli olması lazım. Ama bir takım garantiler almış olabilir devlet bilgisi olmadığı için. Bu tür olaylara karşı böyle beşli, altılı, yedili senaryo yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Çok haklısınız. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu yapılacak. Yapıldıktan sonra da burada tabii şöyle bir şey çıkmasın. Gerçi Süleyman Hoca bunu belirtti. Bu yapılmalı bir, geç bile kalındı. İki, her iki ülkede de olmalı. Üç, bunun konuşmalarını çok yaptığımız için, kayıtlı olduğu için müsterihiz. Fakat şimdiyi anlamaya çalışıyoruz. Konjonktürün bize işte, ne söylediğini. O mesela Türk-Amerikan ilişkileri için ne?
Vurgular, yani Cumhurbaşkanı'nın ifadelerindeki, yani seçtiği kelimelere baktığımız zaman.
Evet.
Dünün kelimeleri değil bunlar. Daha altı çizilmiş kelimeler.
Gücü açısından da söylüyorsunuz.
Evet, yani vurgusu bakımından da ağırlıklı. Yani Milli Savunma Bakanı'na emekli olduğu zaman birisi sorar yani. Der ki, ya öyle değil mi yani?
Evet,
evet. Şu anda da emekli de zaten yani Milli Savunma Bakanı. Ama bıraktığı, siyaseti bıraktığı gidiyor. Der ki, gözümüzün görmediği, ayağımızın değmediği hiçbir yer bırakmayacağız Irak'ta.
Bakayım onu bulayım. Daha fazlası da var yani.
Öyle demiyor mu?
Tabii tabii öyle diyor. Artı
ne yani, var. Niçin söyledin bunu paşam demezler mi? Yani deriz yani.
Evet.
Bu öyle boşa söylenecek laflar değil ki bunlar.
Yok yok, bir organize iş var canım. Devlet bunun üzerine gidiyor işte. Ha. Yani Sayın Kalın'ın ziyareti bundan bağımsız mı?
Değil tabii.
İşte, değil, demiyorum işte.
Yani, yani oradan geldikten sonra söylenebilir diye düşünüyordum. Önceden bilmediğimiz komünikasyonlar var tabii devletin.
Bak çeşitli. Avni abi, alana mutlak, Savunma Bakanı'nın söylediklerini söylüyorum. Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama, icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün. Yani, terör örgütü...
Alışılmadık ne operasyon?
Yani, işte tamam ama...
Kara
işte,
ordusuyla girdik. Havadan vurduk. Onun dışında işte timlerimiz gidiyor filan.
Tamam.
Tamam. Komando timlerimiz filan. Alışılmadık ne?
İşte söylüyor. Burada bir şey var ama bu belli ha,
başka
ki.
Bir şey yani. Tabii. Kastediyorsun.
Bak devam ediyor. Terör örgütünü sezemeyeceği ama tepki veremeyeceği.
Yani bu insanın aklına bir şeyler geliyor ama yani bu böyle alenen yani ulu orta söylenecek laflar değil yani.
Ne demek şimdi?
Abi yani önceden geliyoruz.
Öyle değil mi yani bu öyle
ben, diyor. Yani, yani en bu... çok korktuğum o. Herif tedbir almaya başlıyor.
Aklına gelebilecek neler var yani adamın?
Şimdi nasıl deyince. Şey Rusya tedbir aldı. Dörtlü evet. Şey savunma hattı kurmuş. Geçemiyorlar. Tabii. Ben geleceğim yaz ayında saldıracağım Rusya'ya. Sonuna kadar ilerleyeceğiz. Büyük saldırı hazırlıyoruz denir mi ya? Bilmiyorum şimdiye kadar okuduğumuz savaş tarihinde.
Vallahi işte bu zaten bence yani dediğim gibi hocam bunu daha öncesinde söyledi Türkiye. Bu yeni bir şey değil. Fakat bunu bence o açıdan görmeyelim. Bu zaten hani karşı tarafta ne olduğuna ilişkin bir düşünce sistematiğinden gelmiyor. Güçle ilgili bir şey bu. Bu zaten gelecek. Yani siz ne hazırlık yaparsanız yapın faydası yok anlamında bir konuşma. Ama daha önemlisi hep aynı yere dönüyoruz. Bölgedeki mevcudiyetler üzerine, dış mevcudiyetlere yapılan bir konuşma.
Doğru. Yani yapılan konuşma doğru. Yani biz de o mevkilerde olsak vatanı korumak için böyle yapacağız. Şimdi yani dışarıda olduğumuz halde elimizden geleni yapıyoruz.
Mutlaka sert bir konuşma yaparız biz de ama şimdi, buradaki cümleler öyle değil hocam sadece.
Burada bir,
sadece evet. Sert değil.
Peki. Bir de tabii,
öyle bir şey yapacağım ki sana aklın hayaline gelmeyecek dediğin anda.
Tabii bu daha çok konuşulacak çünkü de, evet yani önümüzdeki dönemde daha başlamadı bile.
Tabii.
Bir de olduktan sonraki bunun reaksiyonları var. Acaba bakalım tabii. Sonra neler deneyecek?
İşte o korkum yani benim
kaygı,
Türkiye...
Hocam kaygı halini söyleyelim. Onda bir sakınca yok. Açısından. Ama bu bizi şuna götürüyor. Yani Türkiye bugüne kadar bu tür operasyonları muhataplarıyla konuşmadan yola çıkmış bir ülke değil.
Değil.
Ama bir yeni, birilerine de konuşuyor. Yani demek ki bazı bir yerlerde de sıkıntı var. Ona rağmen yapacak. Her neyse. Süleyman Hocam budur diyorsunuz. Sonraki bölüm için de konuşmak ister misiniz? Yani şunu kastediyorum. Hani bu yapıldı, oldu. Yani başlarsa Türkiye onları tamamlamadan durmayacak. Aksi daha da yani garip bir şey olur. Bir de ondan sonraki bölüm var ama ileri bir aşamadır. Hele bir başlasın inşallah. Tahmininiz olur mu tarihiyle ilgili?
Yani Mayıs, eğer Haziran, işte bütün Nisan, bu gördüklerimizin dışında şimdi ben bakıyorum ve ne görüyorum onu söylüyorum. Yani Amerika'dan bir geri adım yok. Rusya'dan bir geri adım yok. İran'dan bir geri adım yok. İsrail'den zaten yok. Şimdi bu durumda şıklardan biri şu. Vallahi umurumda değil. Artık benim için işbağ noktasına geldi bu iş. Gözümü karartıyorum ve giriyorum.
Eyvallah.
İse bunun akışı içerisinde ortaya çıkabilecek muhtemel durumlar nedir? Rusya nasıl bir tepki verecek? Amerika nasıl bir tepki verecek?
Orada
İran ne yapacak? Şimdi onları herhalde ilgili birimler
Sayın
hesaplıyordur.
Fidan'la Lavrov bir görüşme gerçekleştirdi. Şey vesilesiyle.
Antalya'da tamam.
Vesilesiyle. Yani, sonra da Putin geliyor.
Yani şu an bunlar konuşuluyor tabii. Yani tabii. Amerika'ya da anlatılıyor, Rusya'ya da bir şeyler anlatılıyor.
Yok, bu artık yola çıkmış ha. Yani bu yola çıkma hali.
İşte tabii daha henüz yani bu çok
gelirken, bir ay sonra gelirsem
yola çıkmış olduğumuzda ne zaman hükmedeceğim? Operasyon haberi aldığımız zaman. Çünkü daha evvel de yani böyle çok açıklamalar oldu. Hatta biz konuştuk. Bir hafta değil sonra mı, üç gün sonra mı filan diye böyle. Ama bir şey
belki
olmadı.
Belki şu saatlerde başlamıştır filan
dediğimiz bile oldu. Yani dolayısıyla ona bakmak lazım. Ama bir de ikinci boyutu onu da söyleyip bitireyim. Anlaşıldı. Yani Türkiye bir şeyler verdi ve bunu aldı. Dedirtecek bir pazarlık varsa o da tabii şu an yani müneccimlerin ancak iddialı bir şekilde cevap vereceği şey bir şey söyleyemiyorum ben yani. Amerika'ya bir şeyler verilmiştir. Amerika bir şeylere göz yumacaktır gibi kabaca. Veya Rusya biraz sakinleştirilmiştir. Biraz alan açacaklar falan. Eğer bunlara dayanıyorsa hesap başka türlü işler tabii ki. Ama öyle bir şeyi ben en azından
şunu da katalım isterim.
Haberleri
bölgesel konjonktürü de katalım isterim. Yani bölgesel konjonktürden kastım sadece Orta Doğu, İsrail, Gazze değil. Genel konjonktürde Batı'yı darlayan bir hal var hocam. Ukrayna'da
var
dahil.
Var da yani şimdi.
ABD başkanlık seçimleri tamam. Dahil. Şimdi bakın tamam. Almanya'daki bu özel olayı konuşacağız.
Evet.
Yani o belli evet. Bir gündemin üzerine geliyor. Şimdilik uzun bir giriş yapmış, analiz etmiş olalım. Çok önemli olaydır bu. Türkiye'nin kendi altının bütün sınırlarında 40 kilometrelik bir bant oluşturması. Zaten adamlar vızvızlanıyordu. Biliyorsun abi girdiğiniz yerden çıkmıyorsunuz.
Tabii canım.
Söylüyorlardı öyle. Yani.
Hayır, Irak açıklamalarına bakın merkezi yönetimin.
Tabii.
Biz burada yabancı asker istemiyoruz.
İstemiyoruz.
Evet. Peki orada bir Erbil var. Ona bunlarla sorayım. Anlaşıldı mı? Nedir yani o?
KYB, MYB.
Ha yani baktı. Ya, çok komplike bir şey. Yani evet. Bu kadar yani iddialı.
Hocam mesela bizim cümlelerimizin arasında hiç Kobani lafı yok. Hani hep yok, Suriye, Muriye taraftarı
ölçülere
var
göre
da.
Olacak.
Hepsi dahil oluyor artık.
Bu şimdi
zaten
hepsini de içine
alıyor. Yani ne ASK evet. Kalıyor, ne Kobani kalıyor, ne
evet.
Hiçbir şey kalmıyor, ne Minbiç kalıyor. Oo, yani
çünkü oradaki esas
ileri bir
Amerikan
iddia
yapılanmasının
yani.
çekirdeği orada. Tabii Kobani'de.
Ya bu şimdi Avni Özgürel Üstad söylüyor ya, biz Amerika ile savaş halindeyiz diyor. Bu savaşın aleni hale gelmesine de yol açabilir bu. Yani gayet mümkün. Amerika orada tepki bu sefer, ama NATO da büyük bir çatlak oluşturur böyle bir şey yani.
Şimdi bu
yani çok karmaşık bir şey. Üzerine çok spekülasyon yapmak istemiyorum ama gideceğiz, alacağız, oturacağız gibi bir basitlemeye de onu dönüştürmek istemiyorum.
Yok, yok. Silahlı güçle yapılan hiçbir şeyden tetkik edilmeden, konuşulmadan.
Ha, işte tabii yani evet, bunlar evet, herhalde hesaplanıyordur. Evet. Onları ben bilemem.
Biz zaten şunu çözmeye çalışıyoruz. Buna ihtiyaç noktasında bir şüphe yok. İşte, lakin
niye şimdi?
Şey, yani şöyle bir şey. Kuruldu mu bunun taraflarıyla şeyi?
Ya kuruldu.
Ya da diyor ki hiç ihtiyaç yok.
Burada veya bazı gelişmeler var. Türkiye'nin tahammül eşiğini aşıyor.
Açtı. Tabii doğrusu. Yani iki ihtimalli bir şey bu. Evet, bakalım öyle, görelim. Daha çok takip edeceğiz bu konuyu. Ama şimdi biraz da
evet,
artık nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Olayın özü şu. Biz dünya, Avrupa bunda çalkalanıyor. Dört Alman hava generali, bunların içinde Almanya evet, Hava Kuvvetleri komutanı da var. Kendi aralarında gizli bir hat üzerinden konuşma yapıyorlar. Bu konuşmada Rusya'ya yönelik füzeler de dahil olmak üzere yaklaşık 40 dakikalık, sızan kısmı 38-40 dakikalık bir konuşma yapıyorlar. Bu konuşma aslında Rusya'ya yönelik olduğu, yani bir
evet,
onu hissediyorsunuz. Azıcık füze meselesi değil bu. Artı kendi hükümetlerine yönelik, ya işte onlar da yani tam söylemiyorlar ama söyleyemiyorlar ya da diyelim, hani daha cevval olunması arzusunu hissettirebiliyor ki bu konuşmada adı geçen Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi haline Scholz karşı çıkmıştı, Alman Başbakanı. Evet. Bunun üzerine geliyor. Bu Rus medyası tarafından fahşediliyor, devlete bağlı bir organ tarafından. İki tane konu ortaya çıkıyor. Bir, bu nasıl oldu? Nasılsızdı? İki, bu hangi manidar zamanlamaya, konjonktüre denk geliyor? Önemi ne bunun? Bu iki sorudan birincisi tabii ki her zaman daha popüler ama aslında bizim ilgimizi kaydırabilir. Çünkü bundan sonra şöyle evet, haberler gelmeye başladı Avni abi. Alman Savunma Bakanlığı'nın dosyalarının şifresi 1-2-3-4'müş falan gibi.
Evet öyle.
Ya artık hani evet, yemeyin bunları yani. Öyle bir şey evet, yok yani. Dünyada hiçbir örgütün şeyi öyle
ama
bir şey
olamaz. Ama bu konuda da o, yani
tabii haberleri Scholz var, bile, konuşması var.
Olaf Scholz bile açıklama yapmak zorunda kaldı. Hayır şifre o değil diye.
Falan. Tabii düşünün. Yani hal bu. Buyurun Avni Bey, siz nasıl gördünüz bunu?
Vallahi ha, ben
çok özür dilerim abi, bunu da söylemem lazım, bağışlayınız. Tabii dedim ya, biraz başta bahsetmiştim. Kremlin'e de soruldu, dediler ki bu ne? Dediler ki biz dedi şeyi merak ediyoruz işte. Bu Alman ordusunu kim yönetiyor?
Evet.
Buyurun.
Şimdi Almanya zaten yani 6 kavalı süşşane bir siyaset istiyor bu Ukrayna konusunda. Kendi halkına bile anlatmaktan aciz. Yani bu füzeleri Ukrayna'ya gönderelim, bu savaşı daha da büyütelim, bilmem ne. Yani bu Alman halkını bile ayağa kaldıran bir şey. Çünkü biz zaten yoksulluk sınırına doğru gidiyoruz diyor Almanya'da yapılan anketler. Hı hı. Ve göstergeler de o istikamette. Yani Almanya'da çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Bütün silah sistemleri de boşalmış vaziyetteler. Yani gönderecek olan mermi yok. Hani gönderelim de sen zaten Ukrayna'ya gönderecek stoktaki ya 3 tane ya 4 tane füze var diyorlar. Yani daha fazlası yok. Şimdi burada yani durup dururken Ruslarla kapışmanın yani bu Macron'a mı özendiniz diyor. Eğer bu generaller için. Hani gerekirse asker göndeririz falan şeylerine mi özendiniz? Nedir bu şeyiniz diyorlar. O bakımdan Alman halkına da kendini kabul ettirebilmiş değil veya anlatabilmiş değil bu ordu, Alman ordusu. Aynı şekilde baktığınızda kendi başbakanı bile, ya ben bu değerli subaylarımızın hiçbirini kıyamıyorum diyor. Onun için soruşturma falan da yok biliyorsunuz. Yani var da hani adamlar hakkında bir böyle biz de olsa adamı görevden alırsın, içeri atarsın. Casusluktan, şundan, bundan. Yani utanmasak FETÖ diyeceğim yani. Almanya şubesi FETÖ'nün. Hani bizde de yaptılar yani.
Tabii.
Dinlemeler falan. Hayır değil. Boş boğazlık. Yani uyduruk bir öyle çok ağım şahım bir program kullanarak yaptıkları bir konuşma ortam dinlemesi de değil yani. Çok öyle karmaşık bir şey de değil. Böyle bir şey. Ama bir silahlı kuvvetlerin en üst düzeydeki komuta kademesinin böyle bir boşboğazlığı yapmış olması affedilir gibi değil yani. Onun için ben önümüzdeki dönem Avrupa'da yeniden bir silahlı Avrupa yapılanmasının da düşünüldüğü bir ortamda, bunun içerisinde Almanya var, şu var, bu var filan. Türkiye bunun bir parçası. Yani esas bu NATO dolayısıyla bu ülkelerle işbirliği halinde olan veya bu savunma örgütlenmesine, yapılanmasına davet edilecek olan ülkelerin dert etmesi lazım. Yani muhtemelen İsveç falan bu tür şeye düşmez, tuzağa düşmez yani açıkçası. Daha deneyimliler mesela İsveç özellikle söyledim. Onun için ben Almanya'nın hani bir taraftan Türkiye'ye nanik yaparken yok onun o silahı o uçağı onlara verilmesine karşıyız filan derken filan bu tür abuk subuk şeylerin peşine düşmesini de çok anlamlı bulmuyorum. Yani Türkiye ile bir şekilde masaya da oturacak mı Almanya? İşte şimdi vize meselesi dolayısıyla zannediyorum Hakan Fidan Almanya ile bir görüşme aşamasında şu anda.
Avrupa ülkelerinin Fransa da dahil Rusya Ukrayna savaşına daha çok vaziyet askeri olarak vaziyet ettirilmesini isteyen bir grubun evet. Amerikalılar dahil konuşmaları gibi okunduğu için
evet, öyle
Rus tarafı buna istinaden bir ikaz gibi yayınlamış gözüküyor bu audio öyle söyleyeyim bu radyo dökümünü. Burada şuna da dikkat çekmek lazım mı? Geçtiğimiz hafta içinde ABD Dışişleri Bakanı Amerikan Kongresi'nde senatörlerin sorularını cevapladı. Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Ukrayna'nın yenilmesi hali NATO ile Rusya'yı yüz yüze getirecek. Bu tehlikeli dedi.
Evet.
Aynı gün
işte Macron'un konuşması da bu.
Evet. Aynı gün Federal Meclis'te Putin nükleer konuşmayı yeniden açtı. Bence şöyle bir durum var. Bu nükleer meselesini biz küçümsüyoruz gibi geliyor Süleyman Hocam. Burada gerçekten bir risk var. Çünkü oradaki konuşma vururum ederim konuşması değil. Diyor ki siz de hazırlıklı olun. Buraya sürükleniyor iş konuşması yapıyor tam metnine baktığında.
Ama şunu da görmek lazım yani bana göre yani Rusya bu işten bu savaştan karlı çıktı.
Böyle biterse tamam.
Şimdi 4 ay önce bu sorunun cevabı Ruslar yenilebilir idi. Öyle değil mi? 4 ay, 5 ay önce
öyle.
Ruslar kötü gidiyor. Hatta Putin'e karşı darbe var, şunlar var, bunlar var. Yani bir yığın, yani muhalifleri de öldürüyor zaten bu adam falan diye böyle. Şimdi hiçbir şey yakasında, yani teflon tava gibi yani Putin. Üstüne ne gelse düşüyor. Yani.
Şimdi artık mesela Amerikan gazeteleri de
yani Navalny olayını bile o ölümü bile Evet, yani iyi bir şey değil tabiatıyla bu, ama yani bunda öyle Putin'i suçlandıranların bir kısmında, en az onun kadar demeyeyim ama yani bir kısım yazarlarda da bakıyorsun. Ya bu Navalny'in de yani öyle çok körözün parmağına bir olay.
Tabii, tabii.
Diyen yorumlar da var yani Batı'da.
Evet evet, haklısınız. Mesela Almanya bu sızma işinde Rusya'nın bunu yapmasını, işte Navalny olayını örtme operasyonu gibi lanse etti öyle. Ama ya adam zaten öldürdüyse onu mu umursayacak ya yani?
Yani bu,
onu mu umursayacak? Tabii.
Ya bu öyle örtmek için kullanılacak bir şey değil yani.
Bu Ukrayna Savaşı'nın ilişkin dediğiniz de çok
yani
doğru.
Rusya bu savaşı kazanma noktasında. İşte, yani bu Almanya değil tabii. Almanya değil artık ama arkasında bu işin Amerika var. Amerika'yı öfkeden kudurtuyor yani. Yani biz ne güzel, hani geçen hafta bir vesileyle okudum. Bir analizden alıntılayarak. Yani adam diyor ki Putin, bu Sovyetler Birliği'ni yıkmak için kullanılan senaryonun aynısı. Şimdi de Rusya'yı yıkmak için aynı senaryo kullanılıyor. Ekonomik olarak bizi göçerteceklerini zannettiler. Göçmedik. Göçmediğimizi gösterdik diyor. Öyle mi? Evet, bence de öyle. Rakamlarla da baktığım vakit Rusya şu anda zaten gaz ve petrol ülkesiydi. Satıyor hepsini. Çin'e satıyor, Hindistan'a satıyor. Şu öyle satıyor, böyle satıyor. Şu fiyata satıyor, bu fiyata satıyor. Ama satıyor. Dolar kazanıyor. Evet, kazanıyor Rusya. Şu anda Rusya'da, yani Moskova işte bunun kalbi. Moskova'da yaşayan, oradaki nabzı tutan gazetecisinden tut da işte iş dünyasının insanlarına varana kadar hepsinin söyledikleri, Moskova'da hayat kendi akışında gidiyor. Hiç öyle bir Amerikalıların umduğu gibi öyle bir sıkıntılı bir durum yok. Gerçekten öyle mi? Ya bakıyorsun artık hakikaten öyle.
Artık onlar da çok fazla şey yapmıyorlar. Yani Rusya kaybediyor falan demiyorlar.
Tabii canım.
Avrupalılar da demiyor. Zaten ama korkunun bir parçası bu Arne abi. Yahu yenilme halinin ne olduğunu bir düşünür müsünüz? Ukrayna'nın düşmesi önemli
ya
değil ki.
Almanya'nın, ya bir sanayi ülkesi bu. Almanya o enerjiyi alacak ki üretim yapsın. O enerjiyi alamıyor. 5 liraya aldığı şey 15 lira olmuş. Ve mal satamıyor koskoca Almanya. Yani ihracat yapacak ve cari fazla verdiği sürece kalkınıyor, büyüyor Almanya. Bununla yaşayan bir ülke.
Evet.
Hiçbir şekilde yok bu.
Peki abi, teşekkür ederim. Süleyman Hocam, siz bu olayı nereye, nasıl oturtuyorsunuz?
Yani bir skandal, açık söyleyeyim. Ve tabii ki medyatik savaşlar, savaşın bir boyutu, o savaşta Rusya'ya gol attıran bir hadise bu. Bir kere dinleniyorsunuz. Takip ediyorum ben sizi. Yani ben sizin en mahrem görüşmeleriniz dahi takip ediyorum. Ve sizin kamuoyuna yaptığınız açıklamaların hilafına konuştuğunuz ne varsa bunları ayrıca da kamuoylarına servis edebilirim. Yani bir kere bu Rusya'yı çok herhalde mutlu etti, rahatlattı.
Siz yani böylece bu bilginin, yani bu kaydın Ruslar tarafından ele geçirildiğini düşünüyorsunuz.
Yani nasıl ele geçirildi
daha
onu ben bilemem.
Daha tehlikelisi de var biliyorsunuz. Hani
yani içeriden de aktarılmış, sızdırılmış olabilir. Onu bilmiyorum ama yani uydular da dinleyebilirler. Yani çok...
İşte bu özel bir programmış. Öyle böyle filan dinlenmez. Çünkü NATO da çok sinirlendi bu işlere.
Tabii
yani. O da aynı platform üzerinden Almanlarla evet, konuştuğu evet. için iyice tabii. iş rayından.
Ama yani bunu Amerika'da Rusya'yı dinler aynı tabii, şekilde. Tabii. Yani bu tabii. Ama önemli olan bu golün atılmış olduğu bir
elbette.
Yere. Şimdi şöyle bir takım sorulara cevap bulmamız gerekiyor. Bu Avrupa Biden'ın, İngiltere'nin, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin verdiği bir gazla böyle birden bir akıma kaptırdı kendini. Yani. Ve kontrolü kaybetti. Almanya'da kontrolü kaybetti. Hiç önemli değil. İsveç'te kaybetti. Finlandiya'da kaybetti. Baltık'ta kaybetti. Fransa'da. Yani kıta Avrupa'sı, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyinde biraz farklı havalar esiyor. Neyse ama yani sert Avrupa, Almanya'nın öncülüğünde kendini birden Rusya'nın karşısında buldu. Şimdi buna tek başlarına karar veremezler. Yani Almanya hiçbir dış destek almadan Rusya'nın karşısına geçebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Hele bu haliyle. Yani ordusu yok. İşte işgal altında vesaire. Yani o işgalci güçlerden biridir. Biliyorsunuz Rusya yani sonuçta. Neyle oldu bu? Amerika'nın ve Biden yönetiminin cesaretlendirmesiyle oldu. Ve şımartmasıyla oldu. O Baltık Cumhuriyetleri şımardılar. 1,5-2 milyon nüfuslarıyla kabadayılık falan yapmaya başladılar. İş bu noktaya geldi. Bu üstadın dediği gibi ekonomiyi de bozdu. Avrupa ekonomisini alt üst etti falan yani. Kamuoylarına da bunu nasıl izah edecekler yani? İzah edebilmeleri bir şeye bağlı. Ya bu Avrupa ile Rusya'nın çatışması artık kaçınılmaz. Değil mi? Yani. O zaman kamuoyları diyecek ki ya bu Rus saldırganlığı. İşte diyecekler ki bak Ukrayna, yarın bu Letonya olacak. Yarın Polonya olacak. Böyle gidecek bu.
Evet. Şimdi, zaten öyle bir kampanya var mı? Ruslar saldıracak.
Var ya yani. Ruslar geliyor. Şey başladı. Tabii, o böyle bir psikozu, film evet. Bu psikozu yaşıyorlar. Fakat bunun üzerine bir hesap kurulamıyor. Şimdi hesap şu. Putin de gayet soğukkanlı bir şekilde diyor ki biz bunu istemiyoruz. Israrla. Ukrayna'dan taleplerimiz bir yere kadar. Onları elde ettikten sonra duracağız. Ama işi büyütürseniz, buna iyice kararlı bir şekilde gelirseniz karşıma, elim düğmeye gider diyor. Peki bunun hesabı yapılıyor mu? Maşallah o konuda bir hesap yok. Başka bir şey oldu. Amerika bir şöyle bir sürçtü. Amerika'yı sürçtüren kim? Trump.
Tabii tabii.
Birden paniklediler. Yani psikoz tabii, paniğe dönüştü bu sefer.
Evet evet bravo.
Yani ne panik yapacağız? Yani. Şimdi panik halindeler şu an. Panik halinde durum yaşıyorlar. Yani süreci tersine çeviremiyorlar. Yani çünkü ipler koptu. Kuzey akım hattı ortadan kaldırıldı. Müthiş kamuoylarına Rus düşmanlığı pompalandı.
Ukrayna kazanacak pompalandı. Heh. Üzerine çıkıp ben şimdi oraya askeri birlik gönderiyorum. Yani ne yapacaksın kardeş? Ruslardan toprağı geri mi alacaksın? E söyleyeyim. Nükleer kullanır adam.
Ya panik. Kullanır yani. Panikle edilmiş lafları ciddiye alıyor şimdi. Macron panikle konuşuyor.
Tabii ondan sonra
Almanlar panikle
konuşuyor. Geri alacağını.
Yani Trump geldi ama bana ne var ne haliniz varsa görün derse ne olacak? Kaldılar.
Öyle diyor. Şimdiden de diyor değil mi?
Vallahi diyor, bakın diyor, o zaman Putin şunun hesaplarını ferah ferah yapar. Bir dakika ya. Bunda bir bedeli olacak herhalde de, der. Letonya'da Rus azınlığa bir takım saldırılar olur.
Savaş tazminatı diyoruz.
Tabii. Zaten. Girebilir yani.
İşte Medvedev biliyorsunuz bir harita yayın paylaştı kendi hesabından. O harita Ukrayna'nın dört ülke tarafından paylaşıldığını gösteriyor.
Tabii. Yani şimdi şöyle, ekonomik durum zorluyor bunları. Uluslararası, daha doğrusu devletler arası ilişkilerde Amerika'nın bu sürçmesi, sürçme ihtimali, geri çekilme ihtimali, bunları ortada bırakma ihtimali barometrik olarak yükseliyor. Trump geliyor. Hem de böyle güldür güldür öyle geliyor.
Biraz zamanımız gülmür yeterse bakacağız ama.
Hocam bir önümüzdeki hafta falan bir İngiltere analizi yapın siz.
Tabii tabii. İngiltere'yi ayrıca konuşmak.
Galloway miydi ya, neydi? Adamı tabii. Konuşmayacak mısınız?
Yani kendisini tebrik ediyorum.
Kendisi çok ciddi
ama çok mutlu olduk.
Ciddi bir şey var yani İngiltere'de.
Tabii orada da
değişim var.
Sunak yani bu değişim kabul edilemez olabilir. Dedi yani. Düşünün ne diyor, seçimde tabii, gelmiş
tabii.
Adam. Yani
şimdi demek istediğim tabii şu an İngiltere'den önce bu kıta Avrupa'sının durumu. Çünkü ateşe en yakın onlar. Yani her şekilde...
Bir de Almanya'da seçim var yani.
Tabii ki Almanya'da da seçim var da yani... Diyelim ki kim gelecek? AfD geldi ya. Adamlar diyorlar ki bu ne saçma bir savaş. Yani Putin'in şaşırtıcı bir şey. En büyük Avrupa'daki destekçileri... Yeni sağ işte oradaki tırmanan aşırı sağ. Hepsi değil ama önemli bir kısmı. Ne oldu şimdi?
Avrupa Birliği'nden çıkalım diyor hocam. AfD.
Yani. Oradan çıkalım diyor. Bir de ayrıca Rusya ile olan savaşı eleştiriyor yani.
Abi.
Yani, ne gereği vardı diyor yani. Şimdi garip bir durum. Yani öyle vahim hatalar yaptılar ki, öyle sürüklendiler ki, öyle bir yere geldiler ki, orada iki şey ancak dediğim gibi böyle psikoz, bayağı ciddi bir psikoz, iki panik var.
İşte demin onu kastetmiştim biraz. Şimdi bunu alın, İsrail bir de Gazze olayına götürün Amerika açısından. Acaba bunlar Türkiye'ye hani nasıl bir el sunuyor?
Bakınız,
ona katılmıyorsunuz belki.
Ya orada bir İngiliz teklifi var. Söylüyorum.
Türkiye'ye mi?
Tabii Türkiye'yi Avrupa'nın bu içinden çıkılmaz haline sokmak istiyorlar. Ki Karadeniz'de etkili olabilsinler.
Evet. İran'da söyleyeyim. Orada da bir tuzaklı bir şey.
Tuzaklı bir şey var yani orada.
Evet, evet.
Yani dolayısıyla şimdi ben bunları biraz böyle bir siyasi vodvil seyreder gibi seyrediyorum.
Ama bu işte hocam tehlikeli yani.
Tehlikeli tabii ki. Sonuç çok tehlikeli. Ya bunun hesabını yapmıyor musun sen? Tırmandırıyorsun işte. Estonya konuşuyor, Litvanya konuşuyor, Polonya konuşuyor. İsveç'ten maşallah çıkıyor sesler. Finlandiya. Hazırlanın savaşa. Bir de böyle diyorlar.
Sığınaklar kapı satılıyor.
Sığınaklar satılıyor.
Kapatılıyor. Yok
kardeşim böyle bir savaş ne demek? Senin sığınan başına yıkarlar.
İsveç ne, iyice sığına coştu. Ha? İsveç neye coştu?
Coştu. Bunlar zincirlerinden boşaldılar yani. Anlaşılıyor. Bu nasıl geriye çevrilebilir? Yeniden nasıl Avrasya, Avrupa istikrarı kurulabilir? Bunlar artık yıkmak çok kolay da yapmak kolay değil tabii ki yani. Ve bütün bunlar Putin'i çok rahatlatıyor. Ben söyleyeyim. Ve şunda da bence kimse çok fazla bence hayalperest düşünmesin. Yani Ruslar işte orduları dökülüyor, silahları dökülüyor işte. Ya bu kardeşim 3 senede en fazla işte Donbas'ta bir yerleri aldı. Rusya abanmıyor. Rusya daha büyük bir savaş ihtimaline göre gerçek gücünü saklıyor.
Adam almam gereken yerlerin hepsini aldım diyor hocam.
Aldım mesela diyor.
Son bir yeri daha ele geçirmişti ya. Neydi onun ismi? Evet. Orayı bile sanki böyle gönülsüz. Hani aldık ama hatta bir tane de köy aldık.
Çok önemsemiyeti. Yani.
Ardvin.
Evet, evet doğru hocam.
Ama şöyle birkaç çok daha önemli yeri de aldı şu ara. İlerliyor yani Rusya. Ama Rusya'nın planı tahmin ediyorum o nehir evet orada durmak ama Rusya'nın şu ara geliştirdiği yeni bir açılım var. Odessa.
O evet, söyledik yani.
Transdinyester üzerinde.
Burada çok konuştuk.
Tabii,
yani Karadeniz'i kontrol altına aldıktan sonra Rusya durabilir yani.
Odessa ya.
Ha, Odessa ama ya. Avrupa tarihi bu be... saçmalıklarına devam ettiği sürece
adamın yani, ihraç limanı ya.
Panik duygusuyla yani. Bir uçtan bir uca savrulurken Rusya elinde yükseltebilir. Bakın söyleyeyim bu ihtimal yani var.
Pazarlıkta mı sahada mı?
Sahada da yükseltebilir.
İşte o tehlikeli.
O da tehlikeli tabii. Yani şimdi Putin zaaf kolluyor. Şartları kolluyor. Şartları uygun gördüğü an büyütür işi. Bakın söyleyeyim. Yani ama
Avrupa
şartlar...
Birliği, yani Süleyman Hocam bakın soru bu. Avrupa Birliği ne oldu?
Avrupa Birliği falan.
NATO ne oldu? Yani. Almanya, Fransa ne oldu?
İşte bakın yani hepsi yarın, sürçüyor yani.
Ya Amerika ne oldu diye bak.
Tamam canım fatura yani, sonunda ona çıkacak da yarın da ya bugün diye yarın da NATO'nun en büyük tatbikatı başlıyor.
İşte bu havayı
asker, başlasın bakın, ne olacak?
Savaş tamtamlarını bir an olsun susturmuyorlar. Sanki olacak savaş. Tamtamlar çalıyor ama hiç düşünmüyorlar ki bu işin sonu nereye gider. İkide bir duş. Soğuk bir duş yapıyor Putin bunlara. Nükleerlerini gösteriyor. Ama duş da bu esrikliği ortadan kaldıramıyor yani. Zihinler hala. İşte
bir panik hali, bir yaşlılık hali.
Hepsi var.
İşte.
bir demans hali.
Demans hali, çılgınlık hali. Hepsi var. Pes. Tamam değil mi Sinan Hocam? Hocam buyurunuz.
Ben de aynı konu.
Yani Ukrayna değil mi? Bu olaydan hareket ederek yani sahaya yatırıyoruz masaya.
Şimdi arkadaşların konuşmadan genel kanı belli oldu. Hakikaten Rusya ile baş edemediler. Bu Biden'ın politikasıydı. Trump'a baş at gelme boyutları içinde. İşte Avrupa'yı yanında toplamak belki Amerikan Genelkurmayı da bunu istiyordu. Daha çok silah satabilmek bilmem ne. Çünkü bir şey ürettiğiniz zaman pazar bulmak zorundasınız. O da tamam. Burada benim hayret ettiğim Almanya'nın solunun, ki bunlar komünist dönemde yaşamış adamlardır, Schultz'muz falan, Amerikancı olmaları. Amerikancı olmayan...
Hocam bizdekiler de öyle.
Evet,
faşist, niye şaşırdınız hocam?
Faşistlerin de şey olması, Rusçu olması. Yani vice versa, faşistler anti-Rus olmaları lazım, milliyetçi bilmem ne Alman. Ama evet. Solcular Amerikancı, faşistler şeyci, Rusçu. Bu vice versa bir durum. Şimdi Avrupa ülkelerini, Süleyman Hoca'nın söylediği bir kendi çıkarı için öne atıyor.
Sahaya sürüyor.
Yani moral açısından hakikaten gerilediler. O svastika denen alanı da kaybetti direndikten sonra. Geri kaçarken sıkıştırdılar. 1300 tane Ukrayna askerini temizlediler kaçamadıkları için. Falan. Generali attı, sonra tekrar almak zorunda kaldı. O haklı çıktı. Şimdi ilk önce Macron bir konuştu. Kurban olarak Avrupa'nın liderliğinde. Oraya müdahale edebilir. Sonra bu mümkün olmadığı söylendi. Böyle bir moral Amerika içinde. Bak Macron da bizim şeyimizi söylüyor doğru şekilde. Peşinden bu konuşmayı tahmin ediyorum. Dört general mi, üç general mi ne? Dört. Bunlar NATO içinde yetişmiş.
Öyle. Yani
bir şey Amerikan yapıyor. Stajı görmüş askerlerdir. Evet. Onları böyle şöyle yaparsak böyle olabilir, böyle olabilir falan. İlla ki böyle şimdi casusluğu James Bond filmlerinden kapı dinlemek, gizli bilgi almak değil. Bazı fikirler vererek psikolojik operasyon döndürme de casusluktur. İşte şimdi bunu yapıyorlar. Bunu sızdıracak general seviyesinde ana telefonu açıp bilmem roketleri hazırlayalım, taarruz füzelerini verelim de bak bilmem ne, bunu da bilmem ne yapalım falan. Arkadaş 24 saat benim bildiğim asker, askeri konuların yanında bir de istihbarat grupları var sınıfta. Şeyden çok, operasyon gücünden çok istihbaratçı var sınıfta. Yani hava kuvvetleri 30 kişi oturuyor, 20'si şey istihbarat da. Neyin istihbaratını yapıyorsunuz? O bunun, bu bunun, bunun falan filan. Şimdi bu şey Ruslara böyle, bakın Avrupa da size karşı hazırlanıyor boyutunda. Avrupa da yemiyor. Onların da şeyi var, istihbaratı var şeyin, Rusların. O da diyor ki en korktukları şey büyük atom bombası değil de böyle süperler, füzeler. Daha evvel bir füze attı. Yeni bilmem kutuptan şeye kadar.
Onlar mı ne bir şeyler?
Diyor ki ufak çapta şey füze kullanırım. Bilmem ne kullanırım. Bir tahmin ediyorum hiçbir Avrupalı Ukrayna için gidip Rusya'nın karşısında ölmek istemiyor. Zaten çok... göçten bıkmış durumdalar. Bir de üzerlerine ekonomik boyutlar biniyor. Habire yardım et, yardım et. Ve fazladan efendim batılı askerler gelirse burada bilmem. Batılı askerlerin paralık kısmına çevrilmiş olanları zaten Ukrayna'da savaşıyor. Ukrayna'dalar. İşte bizim buradaki PKK'lıları dağın tepesine kadar getirenler Amerikan özel şeyleri, paralı örgütleri, askeri örgütler, Black bilmem ne şudur budur falan. Onlar getirmiş. 1400 metrelik tepeye nasıl çıkmış elindeki donla patatesle falan. O yüzden orada var, Ruslar da biliyor nereye geldikleri. Ama top Rus toprağına geldiği zaman Çin de diyecek ki sıra bana geliyor. Bu böyle bir şeyler yaptı Avrupa'ya. Japonya'yı NATO toplantısına katıyor. Şimdi Türkiye ile stratejik işbirliği, NATO operasyonları, ona katılıyoruz. Abbas'ı çağırıyoruz. Herhalde Orta Doğu olayını Türkiye'ye çözülecek. Yani Türkiye arabulucu olacak. Çünkü
mesela Yunanistan'la aramızın da bir anda ılımlı hale gelmesinde de ben...
O da var tabii ama Yunanistan temkinli. Yani 11 milyonluk bir ülke ne kadar zaman savaşır, kaç evladını sisteme sokabilir falan filan. O şeye çıkması. Şimdi Türkiye bir kere bir olaya düştü. Ne zaman? Almanya Orta Doğu ve petrol sistemlerini kontrol edebilmek için Osmanlı'yı savaşa soktu Enver Paşa'yla. Ve perişan olduk. İçimizdekileri ayaklandırdılar, Araplar ayaklandırdılar. Yahudi alayı varmış ya, şeydi, Sina Çölü'nde bize karşı savaşa. İngilizlerin hazırladığı. Ermenilerdi, Rumlar peşinden Rumları çıkarttılar falan. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin baskısı, Rusların baskısı, hatta Stalin diyor ki Türkiye'yi ensesinden tutarak savaşa sokmamız lazım diyor. Çünkü herif 20 milyon kişi kaybetmiş. Biraz da Türkler gebersin. Bir de sokun. Ona gelmedi dedi ki.
Onun için Churchill geldi ya Adana'ya.
Tabii kaç defa. Gitseydik şimdi mahvoldu. Belki başka tarafı yoktu olayın. Adeler çekildi, korktu, bilmem ne oldu, şey etti, bu etti. Açlık çekildi. Korkunç. Sübürge hesaplarındaki o tomurcuklar falan yendi. Köylülerin çiftliğinden tavukları, bilmem neleri, bilmem buğdayları alındı. 1 milyon kişilik ordu besledi. Ve girseydi Almanya, İstanbul tahtadan da abi benim zamanımda. Sonradan bu apartmana geçildi.
Hocam.
Biz tabii. İki katlı Fener yolunda böyle tahta bahçe içinde evde otururduk.
Hocam.
Yangın bombaları atıldığını düşünsenize hepimiz elinde kalır.
O kadar hocam, keyifli konuşuyorsunuz. İzleyicilerimiz de bize kızacak ama süremiz bitiyor. Ama başta söyledik zaten bu, yani 6 konu saydık ama bunun ikisinin altından kalkabileceğimiz bile şüpheliydi. Yine de özellikle Türkiye'nin Irak, Suriye ve bu konu dahası da olduğunu düşünüyorum ben. Uzun uzun konuşulabilir. Adacıklardan bahsettik. Tamamı istikrarsız. Bunlar büyük güçleri de darlıyor. Biraz onun Türkiye'ye yarayan tarafı da var ama bu akşamlık böyle yapalım. Bir reklama gidelim efendim. Dönüşte veda edelim. Hocalar reklam arasında hatırlattılar. Tabii o kadar konunun üzerine Ermenistan sınırında olan gelişmeler var. Transdinyester meselesi var. Bunlar hakikaten kritik meseleler. Onları da Perşembe'ye katacağız efendim. Onların da konuşulması gerekiyor. Ama bu akşamlık böyle yapalım.
Evet.
Hani Bey çok teşekkür ediyorum.
Size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Basın Hocam emeğinize sağlık. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. İyi geceler diliyoruz. Perşembe akşamı görüşmek üzere efendim. İyi geceler. Thank you.